Ayrım 21.
4. Güneşin batıdan doğması. Burada da yine sembolik bir kıyamet alametiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Ancak bu sembolik ifade de anlaşılamadığı için dünyanın tersine döneceği ve her şeyin altüst olacağı zannedilmiştir. Oysa ki güneşin batıdan doğması insanın altüst olmasını ifade eder. İnsanın altüst olması da insanın uyku halinden uyanmasını yani şuurlanmasını sembolize etmektedir. Değişecek olan şey işte budur. O ana kadar doğru olarak sanıldığı yanlışların elinin altından kayıp gitmesi ve gerçekle yüz yüze gelmesidir. Güneşin ezoterik öğretilerde aynı zamanda gerçeği sembolize ettiği de hatırlanacak olursa bu sembol daha kolay anlaşılabilir. Bu sembol aynı zamanda devrenin bitişini de ifade eder. Yani demir çağının sonunu, buna karşılık altın çağın başlangıcını. Gidiş bunadır ve o anlamda güneş batıdan doğacaktır. Kıyametteki mahşer gününde tekrar doğuş. Kıyamet ile ilgili en çok tartışılan ve bir türlü işin içinden çıkılamayan bir mesele de Kur'an-ı Kerim'in mahşer gününde ölülerin tekrar dirileceğinden bahsettiği ayetlerdir. İslami çevrelerce hala tartışılan bu mesele belli ki ayetlerin ilk indiğinde de oldukça tartışılmış. Çünkü Kaf suresinin 2. 3. ayetlerinde şöyle denmektedir. Kafirler aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da bu şaşılacak bir şey. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman dirilecek miyiz? Bu ihtimali olmayan bir dönüştür dediler. Kur'an'da mahşer günü insanların nasıl tekrar dünyaya dönecekleri çok açık bir şekilde anlatılmamıştır. Çünkü eğer açık anlatılmış olsaydı, saklı kalması ve üstü örtülü olarak verilmesi gereken bazı bilgilerin açık olarak aktarılması gerekecekti. Örneğin, insanların farklı bedenlerde tekrar doğdukları meselesinin açıklanması da icap edecekti ki, bu bilginin Kur'an'da açık olarak verilmemesine dikkat edilmiştir. Bu bilgi çok kapalı aktarılmıştır. Belli ki bu ve buna benzer bazı temel bilgilerin o devirde yaşayan Arap kavimlerine açık olarak verilmemesi gerekiyordu. Eğer insanların öldükten sonra ruhsal olarak yaşamaya devam ettikleri ve tekrar farklı bedenlerde dünyaya doğdukları bilgisi açıkça anlatılmış olsaydı, kıyametteki mahşer gününde insanların öldükten sonra gömülen bedenleriyle tekrar dirilmeyecekleri anlaşılabilirdi. Zaten ölülerin ayağa kalkmasının ne anlama geldiğini az önce açıklamaya çalışmıştık. Ancak burada bir başka önemli bilginin altını çizme gereğini hissediyorum. İnsanların mahşer gününde tekrar dirileceklerini ifade eden Kur'an-ı Kerim'deki ayetler bir başka bilgiyi de içinde barındırmaktadır. İnsanların tekrar dirilmeleriyle aynı zamanda daha önce ölmüş kişilerin yeniden bu dünyaya doğacakları da anlatılmaktadır. Dünyamızın bu devresinde eğitimlerini sürdürecek olan kozmik varlıkların sayısının yaklaşık 7 milyar olduğu alınan bazı önemli ruhsal irtibat celselerinde verilmiş bir bilgidir. Ve yine verilen aynı bilgilerde, dünyanın bu devresi tamamlanıncaya kadar tüm varlıkların bu dünyaya yollanacakları ve kıyamet günlerini bu dünyada yaşayacakları ifade edilmiştir. Buradan çıkan sonuç şudur. Dünya nüfusu 7 milyara yaklaştığında beklenen genel bir uyanış her an başlayabilir. Bu iki unsuru birleştirdiğimizde, yani Kur'an'ın kıyamette tüm varlıkların dirileceklerini söylemesiyle yukarıda aktardığımız ruhsal irtibat celselerinden birinde verilen bilgiyi yan yana getirdiğimizde benzer bir sonuca ulaşıldığı görülmektedir. Nitekim ezoterik bilgilerde bu çıkarttığımız sonucu doğrulamaktadır. 5. Miraç. Bir ata binerek gökyüzüne yükselme teması sadece Muhammed peygamber için değil, Muhammed peygamberden çok daha önceleri kaleme alınan bazı mitolojik anlatımlarda da görülmektedir. Örneğin Yunan mitolojisindeki efsanevi altın kanatlı Pegasus adındaki at da gökyüzünde tanrılar diyarına kadar yükselebilmekteydi. Muhammed peygamberin Burak isimli bir atla gökyüzüne yükselmesi hadislerde anlatılmıştır. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de peygamberin normal yolların haricindeki seyahatlerinden bahsedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in Necm suresinin 5 ila 15. ayetlerinde peygamberin gökyüzüne yükselip orada Cebrail ile karşılaşıp tekrar geriye geldiği anlatılırken, İsra suresinin 1. ayetinde peygamberin bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yukarısı tarafından mucizevi bir şekilde götürüldüğü açıkça anlatılmıştır. Mescid-i Haram Mekke mescididir. Buna karşılık Mescid-i Aksa ise Kudüs mescididir. Yürüyerek bu iki mesafe arası yaklaşık bir ayda kat edilebilmekteydi. Oysa ki peygamberin bu mesafeyi bir gecenin küçük bir diliminde yürütüldüğü ifade edilmektedir. Ayette geçen Esra kelimesi ile İsra kelimesi aynı anlama gelir. Gece yürüyüşü ve yolculuğu demektir. Bu olay Muhammed peygamber tarafından bir kez yaşanmıştır. Buna karşılık Cebrail ile karşılaştığı göğe yükselme olayının daha sonraları Miraç olarak adlandırılmasının sebebi Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih tercemesi ve Şerhi adlı kitapta şöyle anlatılmıştır. Miraç ismi yükseğe çıkmak manasında olan uruçtan alınmıştır ki merdiven demektir. Bu yükselme vasıtasını daha güncel bir şekilde açıklamak gerekirse tamamıyla bir astral seyahat olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki farklı seyahat, güvenilir hadislerin kaynağı olarak bilinen Sahih-i Buhari'de uzun uzun anlatılmış, dipnot, Sahih-i Buhari Muhtasari Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi kitabının 2. cilt, sayfa 261, 275, 9. cilt, sayfa 280, 10. cilt, sayfa 56, 73. Ve bu konuda İslam alimlerinin asırlarca tartıştığı ancak kesin bir karara varamadıkları ortada farklı yorumların bulunduğu ifade edilmiştir. İslam alimlerini farklı yorumlara götüren mesele Muhammed Peygamber'in iki farklı tür seyahat gerçekleştirmiş olmasıdır. Bazı alimler bu iki seyahatin de aynı tür seyahati olduğunu savunurken yine bir başka grup İslam alimleri ise bu seyahatlerden biri fiziki planda gerçekleşmiştir, diğeri ise manevi alanda diyerek bunların farklı seyahatler olarak ele alınmasının gerektiğini ileri sürmüşler ve yukarıda aktardığımız sebeplerden ötürü birincisine İsra, ikincisine ise Miraç ismini takmışlardır. Bu seyahatlerin farklı şeyler olduklarını savunan alimlerin arasında da bir birliktelik yoktur. Örneğin peygamberin miracını bazıları uyku ile uyanıklık arasındaki bir hal içinde gerçekleştirilmiş bir seyahat, astral seyahat olduğunu ileri sürerlerken, bazı alimler ise bunun uyku sırasında peygamberin yaşadığı bir hal olduğunu savunmuşlardır. Peki İslam alimlerinin içinden çıkamadığı bu meselenin altında yatan gerçek neydi? Muhammed peygamberin İsra olarak isimlendirilen seyahati tamamıyla bir ışınlanma olayıdır. Eskiler buna tayyi mekan derlerdi. Fiziki bir hadisedir. Yani fiziki bedeniyle gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık Miraç tamamıyla ruhsal bir deneyim olarak nitelendirilen ve günümüz parapsikoloji bilimince astral seyahat olarak isimlendirilen bir hadisedir. Miraç'ta peygamberin bağlı bulunduğu plana astral bedeniyle gitmesi söz konusudur. Astral seyahatin uyku ile uyanıklık arasındaki bir devrede gerçekleşebildiği bugün parapsikoloji bilimince net bir şekilde bilinmektedir. Ve ne ilginçtir ki Sahih-i Buhari'nin Ayşe'den naklettiği bir hadiste de meselenin bu yönü tüm açıklığıyla anlatılmaktadır. Ayşe, peygamberin bir gün kendisine şöyle dediğini anlatıyor. Ya Ayşe, benim iki gözüm uyur fakat kalbim uyumaz diye cevap vermişti ki uyurlu uyanık arasındaki ruhi halden ibarettir. Muhammed peygamberin Miraç'ta kalbinin yıkandığı söylenir. Bu son derece gizli bir bilginin kapalı bir şekilde anlatımından ibarettir. Bunu biraz açalım. Peygamber yaşadığı bir Miraç olayını şöyle anlatır. Evin damı ansızın yarıldı, Cebrail geldi, göğsümü açtıktan sonra zemzemle yıkadı. Sonra hikmet ve iman dolu bir altın tas getirip kalbime boşalttı ve onu kapattı. Muhammed peygamberin yüksek seviyeli tesirleri alabilmesi için bünyesi üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler hem fizik bedeninde hem de astral bedeninde gerçekleştirilmiştir. Şuur altı temizlenmiş ve düzenlenmiştir. Kalbin temizlenmesi çok eski bir bilginin sembolik bir ifadesidir. Eski devirlerdeki birçok toplumlar bu bilgiye sahipti. İnisiyatik özel çalışmalarında bu bilgilerini hem fiziki hem de astral bedenin temizlenmesinde, saf hale getirilmesinde kullanmışlardır. Bu tam anlamıyla bir iç temizliktir. Kendini tanıma ve kendini bilme çalışmalarının da esasını oluşturur. Hem fiziki hem de astral bedenin saf hale getirilmesi hakiki temizlik anlamına gelir ki gerçek abdest budur. Kalbin yıkanması hakiki abdest, hakiki temizliktir. Muhammed peygamberin yüksek titreşimli enerjileri bünyesinden geçirebilmesi ve Kur'an-ı Kerim'i indirebilmesi için bu tür bir temizliğin yapılması şarttı. Çünkü yüksek seviyeli enerjilerin alınıp aktarılması için astralin ve fiziki bedenin temizlenmesi, yani yüksek seviyeli enerjilerin rahatlıkla alınıp aktarılabilmesine uygun bir hale getirilmesi gerekir. Böylelikle burada çok önemli bir bilgiyle karşı karşıya gelmiş oluyoruz. Günümüzde medyumluğun ne olduğu hemen hemen unutulmuş durumdadır. Medyumluğun temeli alınan bir bilgiyi, bir enerjiyi, bir tesiri nakletmeye dayanır. Bu bilgi medyumik bir irtibat sırasında çeşitli spiritüel boyutlara bağlı varlıklardan alınabilir. Bu varlıkların bilgi kapasiteleri birbirlerinden bulundukları boyutla bağlantılı olarak farklılıklar gösterir. Hangi medyumun hangi seviyeden bilgi aldığı, irtibata girdiği boyuttaki varlıkların gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Her medyum bir takım bilgiler alabilir ama her medyum yüksek seviyeli bilgiler alamaz. Çünkü her medyumun astralindeki tortular birbirinden farklılıklar gösterir. Yüksek seviyeli bilgilerin, enerjilerin, tesirlerinin alınabilmesi çok özel şartlara bağlıdır. Özel bir temizlik olmadan bu tür bir irtibatın sağlanabilmesi mümkün değildir. Her medyum kendi özelliğine uygun boyuttaki varlıklarla irtibata geçebilir ve o varlıklardan aldığı bilgileri nakledebilir. Medyumların aldıkları bilgiler arasında seviye farkı bulunmasının en önemli nedeni işte budur. İşte Muhammed peygamberin vazifesini yerine getirebilmesi ve Kur'an-ı Kerim'i insanlara nakledebilmesi için astralinde ve fiziki bedeninde bir takım değişikliklerin yapılması gerekmekteydi. Bu hususu üstü örtülü olarak peygamberin kalbinin yıkanmış olduğu şeklinde anlatmaya çalışmışlardır. Bazı İslam alimlerinin Miraç'ın gerçekte ne olduğunu anlayamadıkları için peygamberin bu yükselme sırasında Allah'ı gördüğünü ileri sürecek kadar büyük bir yanılgı içine düştükleri de görülmüştür. Hatta astral seyahat gibi bir fenomenden haberi bile olmayan bu alimler, peygamberin bu seyahati bedeniyle gerçekleştirdiğini dahi ileri sürmekten kendilerini alamamışlardır. Oysa ki yine Sahih-i Buhari'den de öğrendiğimiz kadarıyla bu görüşlere daha o devirlerde ilk karşı çıkan peygamberin hanımlarından Ayşe olmuştur. Bu konuyla ilgili kendisine sorulan bir soru üzerine şöyle demiştir. Öyle bir şey söyledin ki tüylerin diken diken oldu. Peygamberin gördüğü Cebrail'dir. Kim sana Muhammed Rabbini gördü derse Allah'a büyük iftirada bulunmuş olur. Muhammed Allah'ı değil, Cebrail'i görmüştür. 6. Hac. Her dinin içinde farklı ibadet şekilleri vardır. İslamiyet'in bünyesi içindeki ibadetlerden biri de Kabe'nin Kurban Bayramı dönemlerine denk gelen tarihler arasında Müslümanlarca ziyaret edilmesidir. Ayrıca her gün dünya üzerindeki çok sayıda Müslüman nerede olurlarsa olsunlar Kabe'nin bulunduğu yöne hedef alıp o yöne doğru namaz kılarlar. İslamiyet açısından büyük bir öneme sahip olan Kabe hakkında bildiklerimiz bilmediklerimizden çok daha azdır. Örneğin Kabe'nin ilk kez ne zaman inşa edildiği bilinmiyor. Ancak Muhammed peygamberden çok daha öncelerine dayanan bir tarihi geçmiş olduğu bilinmektedir. Buna bağlı olarak da Kabe'yi her yılın belirli dönemlerinde ziyaret etme adeti de Müslümanlıktan çok daha önceki yıllarda da uygulanmaktaydı. Daha sonra bu adet Müslümanlığın bünyesinde uygulanmaya başlandı. Ve bugün de gerçek sebebi bilinmeden bu adet dini bir ibadet olarak uygulanmaya devam etmektedir. Peki Müslümanlıktan çok daha öncelerine dayanan bu adetin kökeni neydi? İnsanları binlerce yıl kendisine nasıl bir güç çekebilmeyi başarmıştı? Kabe adı verilen ve ilk kurulduğunda bir mabet olarak inşa edilen bu yapının bulunduğu yer, spiritüel coğrafyanın önemli bir noktasında bulunuyordu. Bulunduğu nokta o devirlerde kozmik tesirleri çekmeye çok müsait bir yapıdaydı. Bir de buna Hacerul Esved denilen enerji toplayan ve topladığı enerjileri yansıtma özelliğine sahip siyah taş eklenince Kabe bir zamanlar büyük bir enerji yayan merkez konumuna gelmişti. Her yıl insanlar bu enerjiden yararlanabilmek için Kabe'ye giderler ve burada düzenlenen özel törenlere katılırlardı. Ancak Hacerul Esved bu özelliğini günümüzde büyük bir oranda yitirmiş durumdadır. Zaten bu fonksiyonunu daha peygamberin yaşamı sırasında kaybettiğini peygamber bizzat kendisi de söylemiştir. Bu taş eğer cahiliye devrinin pislikleri ve kirleriyle kirletilmiş olmasaydı, onunla her türlü hastalık, veba ve musibetten kurtulmak için Allah'tan şifa istenirdi. Allah elbette bir gün onu ilk yarattığı şekle döndürecektir. O cennet yakutlarından beyaz bir yakut idi. Fakat Allah onu kötülerin günahlarından ötürü değiştirip ziynetini zalim ve günahkarlardan gizledi. Çünkü onlar cennetten çıkma bir şeye bakmaya layık değildir. Yine bir başka sözünde şöyle diyordu. Hacerül Esved Allah'ın yeryüzündeki sağ elidir. Allah onun vasıtasıyla kulları ile tokalaşır. Hacerül Esved hakkında peygamberin kısmen üstü örtülü, kısmen de açık olarak aktardığı bu sözleri son derece önemlidir. Özellikle tufan öncesi kültürlerde kozmozdan enerji çekip depolayabilen ve bu depoladığı enerjileri de çevresine yayabilen özel nitelikte maddelerin bulunduğu biliniyor. Hatta bir zamanlar piramidin tepesi de böyle bir maddeyle kaplı bulunduğu ve çok uzaklardan ışıl ışıl parladığı belirtiliyor. Yine bu tür taşlarla o devirdeki insanların doğa olaylarını etkileyebildikleri, levitasyon ve şifa çalışmalarında kullandıkları, hatta kehanette bulundukları da dünyanın ezoterik tarihinde kayıtlıdır. Nitekim Allah onun vasıtasıyla kullarıyla tokalaşır sözünden bu taşın aynı zamanda yukarıdan gelen bir takım tesirlerin bu taş vasıtasıyla insanlara aktarıldığını açıkça anlamaktayız. Bu tür uygulamaların tufan sonrası bizim uygarlığımızda da çok eski dönemlerde gerçekleştirildiği sadece ezoterik kayıtlarda değil, normal klasik tarih kayıtlarında bile mevcuttur. Belli ki bu tür özel maddeler tufan öncesi uygarlıklardan tufan sonrası bizim uygarlığımıza getirilmiş. Nitekim bu tür maddelerin Mısır'da da bir zamanlar olması bunun en önemli kanıtıdır. İşte Hacerül Esved adı verilen siyah taş da bu tür maddelerden oluşan çok özel bir taştır. Ancak böylesine önemli nitelikleri bulunan bir taşın özellikle cahil insanların elinde büyük bir tehlike olacağı gayet iyi bilindiği için bunun önüne geçilmiş ve işlerliğine son verilmiştir. Nitekim bunu peygamberin sözlerinden açıkça görüyoruz. Şu anda sıradan bir taş gibi durmaktadır. Ancak yine peygamberin söylemiş olduğu gibi eski özelliğine ileriki bir dönemde yeniden döndürülme ihtimali vardır. Bu tür özellikler taşıyan taşların tufan öncesi kültürlere uzaysal varlıklar tarafından getirildiği ve oradan da bir kısmının yaşanılan yoğun göçler sırasında bizim devremiz uygarlığına kadar getirildiği tahmin edilmektedir. Kabe'de yaşanan garip olaylar. Kabe'nin içinde demirbaş eşyaların bulunduğu bir kuyunun varlığından tüm tarihi ve dinsel kayıtlar hep söz etmişlerdir. Dinsel kayıtlarda bu kuyuya kimsenin giremediği ve bu kuyunun bir yılan tarafından korunduğundan söz edilir. Burada yılan bilinen anlamıyla bir hayvan değil, bir semboldür. Bu sembolün de ne anlama geldiğinden daha önce kısaca söz etmiştik. Hatırlayacağınız gibi yılan, tufandan çok önceleri dünyamızda yaşayan galaktik ırka mensup varlıkların sembolüydü. İşte Kabe'nin içindeki kuyunun dibinde bulunduğu söylenilen yılan, galaktik ırka ait sırlar demektir. Belli ki o dönemler hala bu sırlar yazılı kayıtlar halinde mevcuttu. Yılan ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız Gizli Sırlar Öğretisi sayfa 91-93. Muhammed Peygamber'in 35 yaşındayken Kabe'nin tamirine katıldığından söz etmiştik. Bu tamirat sırasında Muhammed Peygamber'in de bizzat şahit olduğu garip bazı olaylar yaşanmıştır. Kabe'nin büyük tamiri sırasında söz konusu kuyunun belli bir bölümünde daha önce hiç görülmemiş son derece garip yeşil taşlarla örtülü bir duvarla karşılaşılmıştır. Hiçbir şekilde delinemeyen, sanki çelikten imal edilmişçesine sağlam taşlar ne kadar uğraşıldıysa da yerinden sökülememiştir. Hatta bu çalışma sırasında yeşil taşların arasına demir levyeler sokulup çıkartılmak istendiğinde tüm Mekke'nin sarsıldığı görülünce bundan derhal vazgeçilmiş ve bu taşlar Kabe'nin temelleri olarak bırakılmıştır. Ezoterik bilgiler söz konusu yerin Agartya'ya açılan bir kapı olabileceğini söylemektedir. Tufan öncesi uygarlıklar tarafından oluşturulduğu bilinen gizli yeraltı uygarlığı Agartha'nın giriş kapılarından birinin burada olabileceğini düşündüren en büyük delillerden biri de Muhittin Arabi tarafından anlatılmış olması son derece önemlidir. Muhittin Arabi başından geçen bir olayı şöyle anlatmıştır. Mekke'de Kabe'yi bir ziyaretimde kendisini benden başkasının görmediği bir zata kim olduğunu sordum. İnsan olduğunu söyledi fakat bize benzemiyordu. Sizin atanız olan Adem soyundan değilim. Cenab-ı Hak sizin atalarınızı yaratmadan önce yeryüzünde başka insan nesilleri de türetmiş ve daha sonra azgınlıkları yüzünden onları mahvetmiştir. Böylece insan nesli 7 defa türedi. Hazreti Adem bu üreyiş ve türeyişlerden 7.'si olan sizin neslinizin babasıdır. Ben ise eski nesillerden arta kalanım dedi. Başka bir yoruma gerek var mı? 7. Kurban. İnsanlık tarihi incelendiğinde kurbanın insanlıkla birlikte başlamış olduğu ve bütün manevi inançların içinde yaşamış olduğu görülür. Bir şeyi bir şeye kurban etme uygulaması dünya tarihinin çok eski dönemlerine kadar uzanır. Kurban ritüeli 1, kanlı kurbanlar, 2, kansız kurbanlar olmak üzere başlıca 2 ayrı şekilde uygulanırdı. Kanlı kurbanlar sınıfında insan ve hayvanlar, kansız kurbanlarda ise çoğunlukla tahıl ve gıda maddeleri kurban olarak kullanılmıştır. Şöyle bir tarihin gerilerine doğru gittiğimizde kurban ritüelinin inanılmaz derecede toplumlar arasında yaygın olduğu görülür. Pigmelerin kurbanları besledikleri bitki ve hayvanlardan ibaretti. Amaçları tanrılarının bu gıdayı bollaştırması ve nimetlerine karşı duyulan şükran borcunun ödenmesiydi. Eski Amerika inançlarında ise insan kurbanları son derece yaygındı. Özellikle Azteklerde insan kurbanı had safhaya ulaşmıştı. Maya ve İnkalarda da aynı kurban şekli görülürdü. Meyve, çiçek, hindi ve köpek sundukları dini törenlerde bazen insan kurban ettikleri de görülmüştür. Eski Yunanlılarda da bir insanı kurban olarak sunma geleneği son derece yaygındı. En büyük kurbanlarını Zeus'a sunarlardı. Felaket dönemlerinde ilahları hoşnut etmek için kesilen kurbanlar aristokrat ailelerin fertleri arasından seçilirdi. Genellikle boğa, bazen domuz da kurban edilirdi. Eski Romalılar tanrıların hoşuna gitmek ve onların hoşnutluğunu kazanmak için onlara süt, şarap ve yemiş sunmuşlar, ayrıca hayvan da kurban etmişlerdir. M.Ö. 97 senesinde Roma İhtiyar Meclisi'nin yasaklanmasına kadar insan kurban etme adetleri de vardı. Cermenlerde bir takım kutsal hayvanlar bazı tanrılara, at ile kargada Odin'e adanmıştı. Ayrıca insan da kurban ederlerdi. M.Ö. 2000'de Avrupa'da yayılmış olan keltlerde özellikle beyaz at olan kurban sunma işini Druid denen rahipler yapardı. Az da olsa insan kurbanları vardı. İskandinavya'da orman ilahını memnun etmek için ona yaban domuzu takdim ederlerdi. Rusya, Çekoslovakya ve Bulgaristan'da yaşayan Slavlar, yıldırım, ateş ve gök tanrıları için kurbanlar keser ve kanlarını etrafa bulaştırırlardı. İnsan kurban etmek, Fenikelilerin de dinlerine ait bir özellikti. Türklerde insan kurbanının yasaklandığı eski Çin tarihi kaynakları yazmaktadır. Hükümdarları ve ataları ölünce onların ruhlarına insan kurban etme adetinin çok yaygın olarak Moğollarda yaşadığı bilinir. Moğollarda bir hanın ölümü insan kıyımına yol açardı. Hititlerde tanrılara her türlü gıda maddesi bira ve şarap kurban olarak sunulur, koyun, keçi, sığır, bazen de insan bile kurban edilirdi. Babilliler uğursuzluktan kaçınmak için türlü adaklar adarlardı. Asurlularda kesilen oğlak veya kuzunun insanların bütün günahlarını temizleyeceğine inanılmıştır. Sümerler kurban edilecek hayvanın cins ve rengine fazla önem vermezlerdi, onlarca mühim olan kanın akıtılmasıydı. Eski Mısırlılarda insan kurbanı çok yaygındı. Eski İran dinlerinden olan Zerdüştlüğün kutsal kitabı Zend Avesta'da su aygırının kurban edilmesi, gene İran dinlerinden olan Mitraizm'de ise boğa kurbanı vardır. Harran sabileri genellikle horoz kurban ederlerdi. Brahmanlar bir ara hayvanlardan başka insanları da kurban ederlerdi. Hinduizm'de güzel amellerin 5 maddesinin başında ölenler için kurbanlar kesmek gelir. Çinliler her mevsim değişimlerinde özel merasimle kurban keserlerdi. Japon dinlerinden olan Şintoizm'de tanrılara pirinç takdimi bir çeşit kurban sayılmıştır. Orta ve Batı Afrika yerlilerinin birçokları arasında insan kurban etmesi son derece yaygındı. Yahudilerde kurban temel ibadetlerden biridir. Hayvan ve meyvelerin yanında eskiden insan da kurban ediliyordu. Tevrat'ta kurban hakkında geniş bilgi vardır. Hristiyanlıkta kurban, verilen sözün tutulmadığı anlarda günah işlemiş sayılmamak için Tanrı'ya karşı bir şey yapmaya söz vermek şeklinde telakki edilmiştir. Bilinen anlamıyla Hristiyanlıkta kurban yoktur. Bunun böyle olması özellikle İsa peygamberin kurbana karşı olan tavrıdır. Müslümanlıkta kurban, ilahi emirleri yerine getirmek, nimetlere şükretmek ve fakirlere yardım şeklinde nitelendirilir. Koyun, keçi, sığır ve deve kesilir. Ancak buna karşılık Müslümanlıktan önceki Arabistan'daki Sami kavimlerinde insan kurbanı son derece yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı. Müslümanlık bu uygulamaya son vermiş ancak insanların kurban kesme adetini o devrin şartları gereği tamamen ortadan kaldırmamıştır. Görülüyor ki hemen hemen bütün toplumlarda ve dinlerde kurban önemli bir yer işgal etmiş ve halen de etmeye devam etmektedir. Kurbanın çok köklü bir gelenek olduğu ortada. Peki bu adet ilk kez nasıl ortaya çıkmış ve bu kadar insanlar arasında nasıl yayılabilmiştir? Yavaş yavaş meseleyi açmaya başlayalım. Bir an için günümüzde uygulanış şekillerini göz önüne getirirsek, kurbanın ilahi emirleri yerine getirmek, nimetlere şükretmek ve fakir fukaraya yardım etmek şeklinde yorumlandığını görüyoruz. Hatta kurbanın kesilmesinin sırf fakir fukaraya yardım edilmesi için ilahi bir emir olarak insanlığa verildiği inancı günümüzde hayli yaygındır. Oysa ki kökeni on binlerce yıl öncesine dayanan kurbanın ilk ortaya çıkış sebepleri bir hayli farklı nedenlere dayanır. Nitekim yukarıda saydığımız ve günümüz tarihine daha yakın dönemlerdeki toplumların hiçbirinde kurban kesimi insanların protein ihtiyacını karşılamak için yapılmazdı. Peki niçin yapılırdı? Kurban kesiminin başlıca 3 farklı sebebi vardı. Bu farklı amaçların hepsinin de birleştikleri nokta kanın akıtılması zaruretiydi. Kurban esnasında akıtılan kanın meydana getirdiği bir etki bu her üç uygulamada önemli bir fonksiyon görmekteydi. Kurban kesilmesiyle birlikte aniden kanın boşalması esnasında duru görü medyumları gayet garip renklerde tesir girdapları görürler. Bu tesirler gerçekten girdap gibi döne döne yükselir. Bunlar açıkça gözlemlenmiştir. Sözünü ettiğimiz bu tesir girdapları varlığın bünyesindeki yoğun pisişik esiri enerji alanlarının meydana gelen ani ölümle bir anda boşalmasından ileri gelmektedir. Ve bu pisişik enerji kanın katalizörlüğüyle çevreye yayılır. Çünkü bütün vücudu dolaşan kan, vücudun tüm tesirleri üzerinde toplayabilen bir özelliğe sahiptir. Yani canlıların tüm pisişik özellikleri kanlarında birikmiştir. Kanın bu özelliğini çok iyi bilen eski toplumların kan kardeşi olmak diye isimlendirdikleri bir uygulamayı yapmalarının en önemli sebebi de buna dayanmaktadır. Yani tesirlerini kanları vasıtasıyla birbirlerine aktarmayı hedefleyen bir adettir. Biz gelelim kurbanla hedeflenen amaçlara. 1. Negatif tesirlerin polarizasyonu. Genellikle olumsuz negatif tesirlerin başka yöne çevrilmesi ya da nispeten zararsız hale getirilmesi çeşitli metotlarla mümkündür. Bu metotlardan biri de kurbandır. İşte kurban törenlerinin ezoterik açıklamasında bu konunun önemli bir yeri vardır. Kurban keserek hedeflenen amaç gelen negatif tesirlerin polarize edilmesidir. Çünkü kan etrafa yayılan yarı esiri pisişik enerjilerin negatif tesirleri nötralize etme özelliği vardır. Ve bu özellikten uzun yıllar faydalanılmıştır. Kökendeki asıl bilgi unutulmuş olsa da bu uygulama otomatik bir şekilde günümüzde de hala uygulanmaya çalışılmaktadır. Örneğin Anadolu halk geleneklerinde uzun süre uygulanmış olan ve hala uygulanan önemli bir işe başlarken ya da yeni bir ev, yeni bir araba alındığında kesilen kurbanın kökeninde yatan bilgi bu olmasına rağmen genellikle işin özü unutulmuş sadece şekli uygulaması kalmıştır. Ancak hemen belirtelim ki negatif enerjilerden sakınmanın başka yolları da vardır. Bunun en kolay yolu zihnen sürekli pozitif enerji üretmektir.